önündeki kış. Birdenbire yorganın altında ürperdiğini duydu. Bu ılık battaniyeli yataktan dışarısı pek mi soğuktu? Masanın üstündeki çalar saat ters döndüğünden ona bakmak için kolunu çıkarıp da pijamasından dirseklerine kadar sıyrılan kolu buz gibi bir havaya değince odanın pek soğuduğunu o zaman fark etti. Bir saattir yatağın sıcaklığında düşünüyordu. Akşama kadar bu sıcaklığın içinde kurmak. Bazen dakikalar güç geçerek, bazen yarım saatleri, bir saatleri, bir saniye içinde geçerek. Hele saat 5'i bulsaydı, saat 12'yi çeyrek geçiyor. Kalksam bir hılamur kaynatsam, içsem. Ekmek canım istemiyor. Dolapta bir portakal vardı. Yesem, bir gazete aldırsam, diye düşündü. Kalkamıyordu ki. Dışarıda kar olacağını tahmin etti. Perdeyi çekip baktı. Kar tip halinde yağıyor, apartman tepelerinden, dumanlarla beraber bu yatak ılıklığı ona büsbütün saadetleştiren bir tarz üflenip duruyordu. Evlenmiş olsaydım ya Rabbi, bir kadın şimdi çoktan kalkmış olurdu. Hiç olmazsa bir mangal, taze, kırmızı. Hiç olmazsa çinko bir ibrik, küflenmiş ihtiyar kırçıl. Belki bir sahan olurdu, dışarıda mis kokulu. Demeye kalmadı, birçok şeyler gördü, hissetti. Uyuyor muyum diye kendi kendine sordu. Uyuduğunu uyanınca anladı. Saat 1:30'tu. Şu kendisine 3 saniye gibi gelen bir saat 15 dakika zarfında ne halt karıştırmıştı. Galiba dışarıda lapa lapa kar yağan bir işsiz kış günü gibi ılık sinemaya dalmış, bir yaz günü gibi ormanlık, bir su kenarı, bir harman yeri, bir köylü kızı görmüştü. İçine pelte pelte bir şeyler çöküyor, yine içinden bir şeyler kar taneleri gibi savruluyordu. Tekrar uyumuştu. Uyandığı zaman saat 4'tü. Yine kalkamadı. Perdeyi aralık edip yine baktı. Kar şimdi rüzgarla savrulmuyor, tane tane, döne döne, benek benek düşüyordu. Birden dışarısını bu sefer arzuladı. Kalkmalı artık, dedi. Üşürsem bir kahveye girerim, bir iki insan yüzü görürüm. Yataktan fırladı. Ama oda ne soğuktu. Bekir odasının ona göre en güzel şeyine koştu. Bu bir radyoydu, açtı. Kalın bir erkek sesi çok uzaktan konuşuyor. Bir istasyondan da düğmenin sonunu çevirdiği halde ancak işitilebilir keskin bir kadın sesi bir opera parçası söylüyordu. Radyonun ışığında ısınmış gibiydi. Çabucak giyindi. Açık bıraktığınca kadın sesli istasyondan, şimdi bir takım yastık yorgan altlarından fırlamışa benzeyen boğuk bir keman sesi geliyordu. Radyoyu kapadı. Kendini sokakta buldu. Ekmek ve sikam yanımda mı acaba? Telaşla ceplerini aradı. Eli karneden evvel bir banknotun kağıdına değdi. Ferahlamıştı. Ekmek karnesini de buldu. Tararat tam tam, tararat tam tam tam dedi. Sonra, peki ya ekmek ve sikam yanımda olsaydı da param olmasaydı? Yahut da param olsaydı da ekmek karnem yanımda olmasaydı? Aynı şey değildi. Birincisini ele alırsa, mesele hakikaten mühimdir. Hatta korkunçtur. Tipi karşısında dolmuş bir adam şeklinde, bıyıkları dimdik, karlı, gözleri mavi, donuk gördü. Bir yerde okumuştu. Napolyon'un Rusya'dan çekilişinde bir orman kenarında mola veren bir alayın nöbetçilerini sabahleyin birer ağaca dayanmış, dimdik bir vaziyette donmuş bulmuşlar. Alayı canları pahasına kurtaran bu nöbetçilerin post bıyıklarını, büyük burunlarını, kas katı boyunlarını gözünün önüne getirdi. Nöbetçileri dünyada yapılmış yapılacak heykellerin en korkunç haline döndüren soğuğu karşısında canlı görür gibi oldu. Bunun üzerine ikinci ihtimali omuz silkti. Düşünmeye bile değmez, dedi. Evinde bir damla erzak yoktu. İyi biliyordu ki koca şehrin zenginleri sandık sandık şekerleriyle, bulgurları, pirinçleri, odun kömürleriyle bu büyük taş ellerine kapanmışlardı. Oradan Bodas Efendi'nin apartmanının kilerindeki sucuk kangallarından gelen yazın, Yasaf Efendi'nin şeker sandığından sızan ilkbaharın, sadece Türksever'in koket apartmanının peynir tenekelerinden gelen sonbaharın farkında olsa bile içini bedbahtlık dolduruyordu. Odasından müthiş karlı bir pazar günü sokağa fırlayan bekar adam, ben iyi bir adamım diye düşündü. Bir beyaz karanlığa varıyor, bir beyaz karanlık daha önünde açılıyordu. Yavaş yavaş ışıklarını yakan çarşılarda ayakları buz kesmiş, kulağını buz gibi iğneler didikleyen adam kaşkolünü boynundan çıkararak kulaklarını sardı. Kaşkolü çenesinin altına sımsıkı bağladı. İnsanların arasına karıştı. Bir rüya, bir sevimli rüya gibi bir dünya görüyordu. Bir kahvehane ona ne kadar cazip göründü. Birdenbire önündeki beyaz karanlığın sıyrılıp geri geri uçtuğunu, çabuk çabuk kaçtığını gördü. Caddenin 1 kilometre ötesinde bir çocuk koşuyor. Şurada bir genç kız bir delikanlıyı kar topuna tutuyor. Hava belki de kar toplamak üzere açmıştı. İçindeki saadet hissi artmıştı. Biraz sonra bir işkembecide bir çorba içecek, kocaman ekmek parçalarını çorbaya doğrayacak. Oh, içi ısınacak. Belki de iki bardak turşu suyu içecek. Hava gece yatağa girerken belki de lodos doyacak. Çorbayı ve turşu suyunu içip evine koştu. Radyosundan güzel bir ses. Sulh, anlaşma çok yakın gözüküyor. Bütün taraflar hemen hemen bir karara varmışlardır. İnsanoğlunun hür günleri, mesut günleri kapımızı çalıyor. Ne galip ne de mağlup vardır. Yalnız, yalnız insanoğlunun hür düşüncesi, temin edilmiş istikbali, istismarsız çalışması garanti edilmiştir. Yaşamak, sevişmek diyor. Düğmeyi çeviriyor. Bir tatlı, meçhul, garip, şimdiye kadar işitilmemiş, birdenbire anlaşılan, insanın içine yığın yığın ümit, hayat yağan bir ses odanın içine dolaşıyor. Şimdi radyosunun düğmesini kapamadan uyuverecek. Yarın lodosla ısınmış odada saatin 8'i çalmasını beklemeden radyonun sesiyle uyanıp hemen yataktan fırlayacak, işine koşacak. Dostlarına, azizim dün akşam A, B dünyanın istikbalinden bahsetti, artık mesele yoktur diyecek. İtiraz edecekler, kızacak. Ama dünyanın bu korkunç gidişine rağmen umutlu, paltosunun yakasında karlar, ayakları buz gibi, boyun atkısını kulaklarını dolayarak bekar odasının yolunu tutacak. 1946.